Geçmişten Sonsuzluğa 1. Cilt Bölüm 37 Musa, Kenan sınırında başarısızlığa uğruyor. Bu bölüm sayılar 20, 1 ile 13'e dayanmaktadır. Horev'de çatlayan kayadan İsrail'i çölde tazeleyen yaşam ırmağı akmıştı. Çöldeki yolculuk sırasında halk ne zaman ihtiyaç duysa ordugahın yanından mucizevi sular fışkırdı. İsrail için yaşam veren bu suyun kaynağı Mesih'ti. Hepsi aynı ruhsal içeceği içti. Artlarından gelen ruhsal kayadan içtiler ve o kaya Mesih'ti. 1. Korintliler 10, ayet 4. Mesih hem gelip geçici ihtiyaçların hem ruhsal bereketlerin kaynağıdır. Onları çöllerden geçirirken susuzluk çekmediler. Onlar için sular akıttı kayadan. Kayayı yardı, sular fışkırdı. Kayayı yardı, sular fışkırdı. Çorak topraklarda bir ırmak gibi aktı. Yeşaya 48, ayet 21, Mezmur 105, ayet 41. Vurularak çatlayan kayadan nasıl yaşam suları aktıysa, Mesih de kaybolan insanlığa kurtuluşu ulaştırmak için günahlarımız uğruna Tanrı tarafından vuruldu. Yeşaya 53, ayet 4, 5. Kayaya nasıl bir kez vurulduysa, Mesih de birçoklarının günahlarını yüklenmek için bir kez kurban edildi. Kurtarıcımızın bir kez daha kurban edilmesine gerek yoktur. Onun lütfunu arayanların bunu İsa'nın adında dilemeleri yeterlidir. Onun yaşam veren kanı bizi tazelemek amacıyla akmaktadır. İbrani halkı Kadeş'e varmadan hemen önce yıllardan beri ordugahın yanında fışkıran yaşam suyu kesildi. Rab, kendisine güvenecekler mi yoksa babaları gibi inançsızlık mı edecekler diye onları sınamak istemişti. Halk artık Kenan'ın tepelerini görebiliyordu. Kenan'a varmak için Edom'dan geçmeliydiler. Musa'ya şöyle bir buyruk verilmişti. Seyir'de yaşayan kardeşlerinizin Esav oğulların ülkesinden geçeceksiniz. Sizden korkacaklar. Çok dikkatli davranın. Onları savaşa kışkırtmayın. Size onların ülkesinden hiçbir toprak parçası ayağınızı basacak bir yer bile vermeyeceğim. Çünkü Seyir, dağlık bölgesini mülk olarak Esav'a verdim. Yiyeceklerinizi, içeceklerinizi onlardan para karşılığında alacaksınız. Tesniye 2, ayet 4 ila 6. Bu buyruklar su stoklarının neden tükendiğini açıklıyordu. İyi sulanan, verimli bir ülkeden geçeceklerdi. Dolayısıyla mucizevi suyun kesilmesi bir sevinç kaynağı olmalı, çöldeki yolculuğun son bulduğunun işareti olarak kabul edilmeliydi. Ne var ki halk, Tanrı'nın kendilerini Kenan'a getireceğine dair tüm umutlarını yitirmişlerdi. Bu nedenle hala çöldeki bereketlerin devamını istiyorlardı. Halk Edom'a varmadan önce su kesildi. Dolayısıyla gözün gördüğüyle değil, imanla yürüme fırsatı için kısa bir süre vardı. Ancak babalarındaki ruh onlarda da oluştu. Bu kadar yıldır eksiklerini karşılayan Tanrı'nın elini unuttular. Yardım için ona dönmek yerine çaresizlikle söylenip durdular. Musa'ya, "Keşke kardeşlerimiz, Korah ve yandaşları, Rabbin önünde öldüğünde biz de ölseydik," diye çıkıştılar. Musa ve Harun tapınma çadırının girişine giderek yere kapandılar. Rab Musa'ya, "Değneği al," dedi. "Sen ve ağabeyin Harun topluluğu toplayın. Halkın gözü önünde su fışkırması için kayaya buyruk verin. Onlar da, hayvanları da içsin diye kayadan onlara su çıkaracaksınız." İki kardeş artık yaşlanmıştı. İsrail'in isyanlarına yıllarca göğüs germişlerdi. Ama artık Musa'nın sabrı taşmaya başlamıştı. "Ey siz, baş kaldıranlar, beni dinleyin," dedi. "Bu kayadan size su çıkaralım mı?" Musa, Tanrı'nın istediği gibi kayaya seslenmek yerine değneğiyle iki kez vurdu. Gerçi kayadan bol miktarda su aktı ama yapılan yanlış büyüktü. Musa kızgınlıkla, "Ey siz, baş kaldıranlar!" demişti. Bu suçlama gerçekti ama gerçeğin bile hırs ve sabırsızlıkla söylenmemesi gereklidir. Musa onları suçladığı zaman Tanrı'nın ruhunu kederlendirmiş oldu. İçindeki öz denetim yoksunluğu ortaya çıktı. Böylece insanlara Musa'nın geçmişte izlediği yolun gerçekten de Tanrı'nın yönlendirişine uygun olup olmadığını sorgulama fırsatı verildi. Halkın eline Tanrı'nın kulu aracılığıyla yapılan azarlamayı reddetmek için bir koz geçti. Musa, Tanrı'ya güvenmedi. Musa, Tanrı'ya güvensizlik gösterdi. "Bu kayadan size su çıkaralım mı?" diye sorarak Rabbin vaat ettiğini gerçekten yapacağını sorgulamış oldular. Rab iki kardeşe şöyle dedi. Madem İsraililerin gözü önünde beni kutsayacak kadar bana güvenmediniz, bu topluluğu kendilerine vereceğim ülkeye de götürmeyeceksiniz. Yaşam suyu kesildiği zaman halkın isyanı yüzünden Tanrı'nın vaadine duydukları imanları da sarsılmıştı. İlk kuşak inançsızlık yüzünden çölde yok olmaya mahkum edilmişti. Bu kuşağa da aynısı mı olacaktı? Yorgun düşen ve cesaretleri kırılan Musa ile Harun, halkta baskın çıkan duyguyla mücadele etmek için hiçbir gayret göstermediler. Konuyu halkın önüne öyle bir ışıkta getirebilirlerdi ki hepsi sınavı geçebilirdi. Böylece söylenmeleri ve yakınmaları çok önceden bastırabilirler ve büyük kötülüklerin önüne geçebilirlerdi. Mesih'i simgeleyen kayaya bir kez vurulmuştu. Aynı şekilde Mesih de sadece bir kez sunulacaktı. Tıpkı İsa'nın adında bereketleri dilemenin yeterli olacağı gibi, kayaya seslenmek de yeterli olacaktı. Kayaya iki kez vurdukları zaman Mesih'le ilgili bu güzel mecazın anlamı kayboldu. Üstelik Musa ve Harun yalnızca Tanrı'ya ait olan güce sahip olduklarını varsaydılar. Oysa İsrail'in önderleri, halkın Tanrı'ya saygısını, onun gücüne ve iyiliğine imanlarını artırmak için bu olayı bir fırsat olarak kullanabilirlerdi. Öfkeyle, "Bu kayadan size su çıkaralım mı?" dediklerinde kendilerini Tanrı'nın yerine koymuş oldular. Musa her şeye gücü yeten yardımcıyı unutup sicilini insan zayıflığıyla lekeledi. Görevinin sonuna kadar kararlı ve özverili durması gereken Musa son adımda yenik düştü. Tanrı bu kez Musa'yı ve Harun'u bu derece kışkırtanları yargılamadı. Bütün ceza önderlere verildi. Musa ve Harun mağdur bırakılmaya razı oldular. Halkın kendilerine değil, Tanrı'ya söylendiğini gözden kaçırdılar. Kendilerine güvendikleri için günaha düştüler ve halka suçluluklarını gösteremediler. Bu yüzden her ikisi de Ürdün Irmağı'nı geçmeden ölmeye mahkum edildiler. Günahları kasıtlı değildi. Ani bir ayartıya yenik düşmüşlerdi. Bu nedenle hemen pişmanlık duydular. Rab tövbelerini kabul etti ama günahlarını cezasız bırakmadı. Çünkü halka büyük bir zarar verebilirdi. Musa halka, Tanrı'yı yüceltmede başarısız olduğundan ötürü onları vaat edilen ülkeye götüremeyeceğini söyledi. Kendisine verilen cezaya dikkat çekerek söylenmelerinin ne gibi yargılara yol açabileceğini gösterdi. Cezanın kalkınması için Tanrı'ya yalvardığını ama reddedildiğini anlattı. Musa yol boyunca onlara, "Siz Tanrı'ya çıkışıyorsunuz, sizi Mısır'dan kurtaran O'dur, ben değilim," diyordu. Ancak "size su çıkaralım mı?" sözleri onların suçlamasını ve yakınmalarını haklı çıkarıyordu. Rab böyle bir izlenime izin vermemek için Musa'nın vaat edilen ülkeye girmesini yasakladı. Burada Rab halkın asıl önderinin Musa olmadığını açıkça ortaya koymuş oluyordu. Rab şöyle demişti: "Yolda sizi koruması, hazırladığım yere götürmesi için önünüzden bir melek gönderiyorum. Ona dikkat edin, sözünü dinleyin, baş kaldırmayın. Çünkü beni temsil ettiği için baş kaldırınızı bağışlamaz." Çıkış 23, ayet 20-21. Musa'nın ve Harun'un günahı neden cezalandırılmalıydı? Musa'nın ve Harun'un günahı neden cezalandırılmalıydı? Musa'nın günahı bütün topluluğa bildirildi. Eğer bu konuda hafif davranılsaydı, sorumluluk sahiplerinin sabırsızlıklarının mazur görülebileceği izlenimi doğacaktı. Ama tek bir günah yüzünden Musa ve Harun'un Kenan'a girmeyeceği anlaşılışınca halk Tanrı'nın insanlar arasında ayrım yapmadığını anladı. Gelecekte yaşayacak olan insanlar da göklerin Tanrısının herkese eşit baktığını ve hiçbir durumda günahı haklı çıkarmadığın Tanrı'nın görmeliydiler. Tanrı'nın iyiliği ve sevgisi evrenin esenliğini ve mutluluğunu zedeleyen günahı ölümcül bir kötülük olarak görüp onunla uğraşmasını gerektirir. Tanrı, halkının daha büyük suçlarını bağışlamıştı ama önderlerin günahına aynı tepkiyi gösteremezdi. Tanrı Musa'yı yeryüzündeki bütün insanlardan daha çok onurlandırdı. Musa'nın bu denli çok ışığa ve bilgiye sahip olması onun günahını daha da ciddileştiriyordu. Geçmişteki sadakat şu anki kusuru bağışlatamaz. Kişiye verilen ışık ve tanınan ayrıcalıklar ne denli büyük olursa, başarısızlığı da o denli ağır bir cezayı gerektirecektir. Musa'nın günahının tam olarak ne olduğuna bakalım. Çünkü onu sinirlendirdiler. O da düşünmeden konuştu. Mezmur 106, ayet 33. İnsan gözünde bu hafif bir şey olabilir. Ama Tanrı, en sadık ve saygın kulunda bile günaha karşı aynı ciddiyetle mücadele etmektedir. Kendimizi yüceltmek ya da kardeşlerimizi yargılamak Tanrı'yı hoşnutsuz eder. Kişinin konumu ne denli önemliyse, o denli sabırlı ve alçak gönüllü olmaya adanmalıdır. Sorumluluk sahibi olanlar, Tanrı'ya ait olan yüceliği kendilerine ayırırlarsa, şeytan bir zafer kazanmış olur. Doğamızın her alanı ve yüreğimizin her eğilimi, an ve an Tanrı'nın ruhunun denetimi altında olmalıdır. Bu yüzden kişiye verilen ışık ne denli büyük, Tanrı'nın onun üzerindeki lütfu ne denli bol olursa olsun, her zaman alçak gönüllü yaşamalı ve Tanrı'nın her ayartıyı denetlemesine imanla izin vermelidir. Musa'nın üzerindeki yükler çok büyüktü. Musa kadar şiddetle denenen çok az kişi vardır. Ama bu, onun günahına mazeret oluşturmamaktadır. Üzerimizdeki baskı ne kadar büyük olursa olsun, günah bizim kendi eylemimizdir. Yeryüzünün ya da cehennemin kimseye kötülük işletme gücü yoktur. Saldırı ne denli şiddetli ve beklenmedik olursa olsun, Tanrı bize yardım sağlamıştır ve onun gücüyle zafer kazanmamız mümkündür.